Ayrım 3. Ninova'nın Yakarışı, Surma Hanım. Sayfa 33. Ayinin tümü 6 saat sürer. Öğle vaktine dek sürdürülen bu ayine herkes oruçlu olarak katılır. Kilise tarafından görevlendirildiği ayinin 3 gününün tamamında oruç tutma geleneğine uyan Afrem adında bir rahip tanıyorum. 3. günün yakarış bölümü bitiminde başlayan kurbana, ekmek ve şarap kutsama töreninin bitimine dek asla yemek yemiyordu bu kahin. Bu tören öğle vakti başlar ve çok sayıda kilise üyesinin katılımı nedeniyle saat 3'ten önce bitirilemezdi. Sıklıkla. Bunun ardından kahin orucunu bozardı. Oruç zamanı halkın uyduğu gelenekler. Bu oruç zamanının bitiminde yenen ilk yiyecek 7 çeşit tahıl unundan yapılma küçük ekmeklerdir. Bu Yonan peygamberin balinanın karnından çıktığı zaman bulduğu tek yiyecek olan sahildeki kumları temsil eder. O akşam geleceklerini öğrenmek için rüyaya yatacak olan herkes bu undan 5 parmağı ve diğer bir parmağının arasına biraz alır ve yer. Rüyada görülen her neyse bunun kimseye anlatılmadığı takdirde gerçekleşeceğine inanılır. Genç insanlar özel bir evde su içen ya da onlara su veren genç kadın ve erkekler gördüklerinde bu rüya o gençlerin aileleri için evleneceklerine dair bir işarettir. Yakarışın ardından gelen Perşembe günü, sessizlik günü olarak bilinir. Geleneklere göre Yona'nın balinanın ağzından çıkarmak için Tanrı'ya yalvarışının ardından gelen 40 gün boyunca Ninova sessizliği bürünmüştür. Ninova sessizliğe bürünmüştür. Paskalya'dan evvelki Büyük Perşembe gününde öğleden sonra saat 3'te 12-13 yaşlarında ve oruç tutan çocukların da katıldığı bir tören kurbana gerçekleştirilir. O akşam başlanıp gece boyunca ibadet edilir. Saat 9'da herkes hazır olunca kiliseye girmeden önce başpapazın evinde bir ateş yakılıp o geceye has ilahilerin eşliğinde dualar edilmeye başlanır. Daha sonra orada bulunanlar arasında en yüksek rütbeye sahip olan kimse 20 fakir kişinin ayaklarını yıkamak üzere işine koyulur. Gece yarısı kahin İncil'lere uygun olarak İsa'nın çarmıha gerilişinin öyküsünü okumaya başlar ve bunun ardından kilisede bulunan bütün haçlar beyazla kaplanır, sunağın perdesi çekilir. O andan itibaren ilk yeniden dirilme kurbanasına dek haç öpülmez, yalnızca secdeye varılarak haç işareti yapılır. Bu tören oruçlu bir cemaatin katılımıyla Paskalya'dan evvelki akşam saat 6 sularında yapılır. Günlerimizin başlangıç ve bitimini akşamdan akşama saydığımızdan yeni gün saat 6'daki akşam duasından sonra başlar bizim için. Belirli geleneksel adetler. Büyük Perşembe ve Paskalya Arifesi akşamı olmak üzere bu iki gün bu özel zamanlar için tek slama, Yahuda'nın selamı olduğundan sıradan günlerde kullanılan slama selamlaşması terk edilir. Bunun yerine geçen selamlaşma, ölünüzün üzerine Tanrı'nın nuru dolsun sözüyle gerçekleştirilir. Cuma günü herkes oruç tutar ve öğle zamanı dua edilmeye başlanır. Kahin İncil okurken diyakon boş bir buhurdan tutar. Dualardan sonra saat 4 sularında biter, oruç tutan insanlar Kuanki'nin kapısına giderler ve kahin onlara buksura verir. Sözcük anlamı ilk doğan anlamı taşıyan bu buksra adı burada küçük yuvarlak ekmek somunlarına verilir ki bu ekmekler kurbana için ekmeklerin hazırlandığı kuanki'de pişirilirler fakat kutsanmazlar. Bunun ardından bazıları o gün kutsal Meryem'in ruhu acı içinde olduğu düşüncesiyle acı otlarla oruçlarını bozarlar. Paskalya Arifesi akşamı ilk yeniden dirilme kurbanası saat 6'da yapılır. Yapılana dek tüm gün oruç tutulur. Bu tören esnasında episle ve gospel okunduktan sonra haçlar ortaya çıkarılır ve tüm yas izleri kiliseden uzaklaştırılır. Episle, bazı Hristiyan ayinlerinde Resullerin mektuplarından okunan parça, Gospel, 4 İncil'den biri. 4. Paskalya yortusu ve Asay Rabbani ayini. Yeniden dirilme ayini. Bazı yerlerde gece ibadeti tüm gece sürer fakat biz, Kutsanis'te gece yarısı ibadete başlarız. Nakuşa çalınırdı ve köyün reisi gece onuruna evinin çatısından tüfeğiyle atış yapardı. Gece yarısı kilise ışıklarla donatılır, dualar başlar ve ayinin Kiyamta dediğimiz yeniden diriliş bölümü için herkes ilahiler söyleyerek kilise mezarlığına gider. Söyledikleri her ilahinin sonunda İsa doğdu ve bin sena ona diye hep beraber seslenirler ve bunun sonunda tüm topluluk ellerini birbirine vurur. O ne ses, sonra dua edenlerin lideri yeniden diriliş selamını verir. Bu selam şu şekilde olur. Önce lider, ardından da oradaki herkes haçı öper ve lider her birine küçük birer mum verir. Her biri bir diğerine yeniden diriliş ve yaşam ve yenilenmek senin üzerine olsun diye yanıtlar. Bir adetimiz var ki toplulukta bulunan her bir kişi kendi aile mezarlıklarını ziyaret etmelidir. Ve mezarlara daha önce ellerine verilen küçük ince mumlar dikilir ki tüm mezarlık aydınlanmış olur. Bu şafak sökmeden önce yapılır. V.A. Wigram. Tüm bu Paskalya ve Kutsal Komünyon törenlerinden sonra herkes dinlenmek üzere evine çekilir ve önlerindeki gün için her ev kırmızı yumurtalar hazırlar. Sonra da komşular yortuyu kutlamak için birbirlerinin kapısını çalarlar ve biraz bir şeyler yiyip içerler. Yemekten sonra güreş, top oyunları gibi sporlar yapılır. Bağımsız kabilelerde komünyon sonrasında her ailenin kilisenin kapısına yiyecek getirip orada hep beraber yenmesi bir gelenektir. Madrasi pazartesisi, Paskalya pazartesisi, ölümü anımsatması amacıyla bir madrasa, bir ilahi türü söylenir. Kahin ve diyakon ellerinde buhurdan ve İncil-i Şerif ile mezarlığın çevresini dolaşırlar. Narses, cennete giren tövbekar hırsız üzerine şiirsel bir vaaz yazdığı için aynı gün kilisede bir dram sergileniyormuşçasına hareket eder herkes. Bir diyakon, bazen genç bir erkek, haykelanın altında durarak tövbekar hırsız rolünü, kahin cennetin bekçisi olan melek rolünü üstlenir ve bu kahin kandillerle dekore edilmiş bir mızrak tutar elinde. Kahin bu mızrak ile alev saçan kılıcı temsil etmektedir ve sunağın kapısında durarak içeri girmeye çalışan hırsızı kovma çabasındadır. Hırsız meleğe kapıyı açıp cennete girmesini sağlamasını rica edince, melek, "Buraya bir insanoğlunun girmesi olanaksız, sen nasıl gelebildin?" diye yanıtlar onu. Bunun üzerine hırsız gizlediği bir haçı gösterir ve "Bu benim içeri girebileceğime dair Tanrı işaretidir," der. O zaman melek kutsal haçın önünde geri çekilir ve perdeyi açarak hırsızın içeri girmesini sağlar. "Bana bu haçı gösterdiniz ki ben bu işaretin önünde duramam. Hoş geldiniz," diye seslenir melek. Kutsal komünyon nasıl kutlanır? Kutsal ekmeğin yapılacağı buğday olabildiğinin en iyisi olmalı ve her tanesi diyakonlar ya da bakireler tarafından dikkatlice ayıklanmalıdır. Özenle yıkanmalı ve güneşte kurutulmalıdır. Özel bir el değirmeninde öğütülür ve elde edilen un, halis un anlamında nisipa adını alır ve bu güzel un pişirilmek üzere kiliseye götürülür. Diyakon, tanuranın içinde bir ateş yakarken bir kahin ya da diyakon mayalı hamurları hazırlayacaklardır ve tüm bu işlemler sırasında tandırdan ekmekler çıkana dek ilahi söylenecektir. Bait Kuanki'de 2 inç kadar kalınlıkta yapılan ince bisküvilere benzeyen küçük ekmeklerden bukri bir süre hazırlanıp tepsiye yerleştirilir ve kasede su ve şarap karıştırılır. Tüm bu işlemler sunaktan önce gelen Kuanki'de yapılır. Bir törende kahine en azından 2 diyakon yardım eder. Sunağa girildiğinde diyakonlardan biri buhurdanı tutarken diğeri de belirli zamanda çalınacak olan zilleri tutar. "Ey babamız ve de ey kutsal Rabbimiz" söylendikten sonra diyakon sunağın kapısının önüne çıkar ve litani söyler ve sonra bir görevli eski ahitten ve bir diyakonda episteleden okumaya koyulur. Epistelenin bitiminde cemaat İsa'nın 12 havarisinden olan Pavles ya da Pedros'a Tanrı selamını gönderir. Kahin, İncil ve haçı eline alıp onları göğsünde tutar ve bu sırada diyakonlardan biri buhurdanlığı ve diğer iki mumu tutar. Diyakonlardan bir diğeri de İsa'nın İncil'ini duymak için ayakta bekleyiniz dediğinde cemaat İsa'ya bin sena diye yanıt verir. Bunun üzerine kâhin, Tanrı'nın selamı üzerinize olsun diye seslenince cemaatten Tanrı'nın selamı sizin ve ruhunuzun üzerine olsun şeklinde bir yanıt gelir. Sonra kâhin İncil'den o gün için uygun bölümleri eski Süryanice'den yeni dile çevirip açıklamalarda bulunur. En sonunda da topluluk İsa'ya Tanrı selamını göndermek için kurtarıcımız İsa'ya bin sena der. Bunu İznik akidesi izler. Tören sırasında kâhin diyakona dönüp İsa'nın aşkı için Tanrı selamını bir başkasına ver der. Bunun üzerine diyakon ayini yapan papazın elini öper ve Tanrı selamını orada duran birine yukarıda anlatıldığı şekilde ilettir ve herkes birbirinin eline dokunup kendi elini öperek Tanrı selamını ondan ona aktarır. Diyakon vaftiz edilmemiş kim varsa dışarı çıksın. Bu yaşam işaretini kabul etmeyenler gidebilirler. Gidin duyanlar, kapılara yönelin. Bu adet kateşizm öğrencilerinin bulunduğu çok eski zamanlara dek varır. Kateşizm, soru-yanıt şeklinde öğretme şekli. Dini ayinlerde kutsama, kutsal ruhun çağrılması ve kilisenin kutsal kitaplarıyla yapılır. Kutsanmanın ardından kâhin tepsiyi bir diyakona, kaseyi bir diğer diyakona verir. Diyakonlardan biri sunak kapısının sağında, diğeri solunda ayakta beklemektedir ve ilk gelenler çocuklardır. Bunun ardından sunağa kabul başlar. Bir kişi ellerini haç şeklinde birbirinin üzerine koyar ve rahip ekmeği onun ellerinin üzerine koyar ve o da ekmeği alır. Bazı yerlerde kâhin hemen her yerde çocuklar ekmeği bu kişinin ağzına tutar. Sonra Asay Rabbani'yi alan ya da bunu almaya hak kazanmış olan kişi gider ve verilen içkiden içer. En sonunda kâhin son kutsamayı yapar ve insanların gitmesine izin verir. Kadınlar ve erkekler kilisede ayrı yerlerde dururlar ve kadınlar Haykila'nın öpmeleri için üzerinde haçların konduğu Sixtina'nın bulunduğu bölümünde beklerler. Bizim kiliselerimizde oturacak yerler yoktur. Bu nedenle çok küçük bir kilise bile çok sayıda insan alacak niteliktedir. 400 kişi birden. 300 fit karelik İngiliz ölçüsü fit, ayak. Haykela'da bir araya gelebilirler. Her biri kiliseden çıkarken dışarıda bekleyen yaşlı erkek ya da kadın, oruçlarını bozmaları için onlara birer parça ekmek verir. Bazı bayramlarda ekmeğin üzerine yağ ve un sürülür. Adaklar. Meryem Ana yortusunda, Mayıs ayının ortasında koyunu alan bir ev. Asay Rabbani almaya hak kazananlar için kilisenin kapısında yeni yapılmış peynir getirir. Ağustos ayında kutlanan tecelli yortusunda arı kovanı olan herkes bal getirir. Tecelli, dağda İsa'nın yüzünün değişmesi. Günah bağışlanması, affolunma taksası. Af duyurusu için kâhine giden kişiye bu ad verilir. Bazen genel olarak bir af duyurusunda bulunulur ki bu genel günah çıkarmanın ardından yapılır. Tüm cemaatin önünde de bu af duyurusu okunur. İsteyen herkes günah çıkarma zorunluluğu olmaksızın kutsal komünyon ayinlerine katılabilir. Fakat pişmanlığını herkes kanıtlayana dek herkesçe ve kilise tarafından kötü ve çok günahkar olarak bilinen bir kişi aforoz edilebilir. Aforoz olayına zaman zaman rastlanır ancak bu olay çok korkunçtur. 5. Festivaller, haç ziyaretleri, rahip ve rahibeler. İsa'nın yortuları dediğimiz 7 ayrı festivalimiz vardır. Doğuş 6 Ocak, yeniden diriliş, hamsin, yükseliş, tecelli ve de haçın bulunması 3 Mayıs yortusu. Doğuş. Arife günü saat 11'de kutsal komünyon töreni yapılır. Bunun ardından oruç bozulur. Dua saatlerinde kilisenin avlusunda çobanların ateşi denen küçük bir ateş yakmak bir adettir. Diyakon bu ateşi kilise avlusunda baştan başa taşır. Bu sürülerini gözlemek için çobanların yaktıkları ateşi temsil eder. Dualardan sonra bir başka adet gereği, kâhin oraya ibadete gelenlerin her birine ceviz ya da bir başka meyve verir. Bunlar Bezgi de Maran diye, yani İsa'nın çakıl taşları ya da yongaları diye adlandırılır. Bu geleneğin kaynağı. Bir bebek doğduğunda bebeğin ailesi komşularını çağırır ve sunulan şekerlemeler ya da meyvelerden tadımlık birer parça yenir. Buna göre biz de İsa'nın doğumundan aynı tadı almak için böyle bir adeti yerine getiririz. Dualar saat 9'da başlar ve öğleden sonra 5'e dek sürer. Fakat bu arada 11-12 saatleri arasında insanlar dinlenmeye çekilir. Saat 5'te kutsal komünyon kutlanır. 6 Ocak yortusunda da aynı şeyler yapılır ve tüm gece boyunca ibadet edilir. Bu yortudan önceki gece hava ne kadar soğuk olursa olsun İsa'nın vaftiz ayini anısına dereye ya da hamama yıkanmaya gidilir. Sabah cemaat kiliseden çıktığı zaman kahin İsa'nın vaftizini anımsatır biçimde Allah'ın adıyla insanların başına dokunur. 6 Ocak yortusu yalnızca Magi'nin gelişini değil aynı zamanda İsa'nın vaftizini de çağrıştırır. Bu gerçek İngiltere'de kabul görmez. V.A. Wingram. Noel ile Büyük Pehriz arasında kalan tüm Perşembe günleri festival yapılır. Azizler günü. Bu dönem Büyük Pehriz'den hemen önceki Perşembe'ye dek sürer. O gün tüm ölülerimizi anarız. Büyük Pehriz pazar günü başlar. Yükseliş. Paskalya'dan 40 gün sonra İsa'nın göğe yükseldiği gün. Yükseliş yortusu için kızlar ve erkekler yortunun gelini olarak bir bakire seçerler. Onu bir gelin gibi giydirip her evin kapısını çalarlar ve evlerden aldıkları yiyeceklerle pikniğe giderler. Gelin kiliseyi temsil eder ve İsa'nın gelini diye adlandırılır. Sonra da bu gençler ağaçlara salıncak kurup sallanırlar. Yetişkin ya da değil herkes sallanır. Yükselişi simgeleyen salıncaklarla bunu yapmazlarsa dert sahibi olacaklarına inandıklarından kötü kaderlerini kovarlar. Nusardil, Farsça bir sözcük, havariler yortusu, yükseliş yortusundan sonraki 50 gün. Büyük küçük herkes derede birbirine su sıçratır ya da birbirinin başını suya daldırır. Bunun kendilerine ilk insanları havarilerin vaftiz etmesine dayanarak yapıldığı söylenir. Müslümanlar da aynı şeyi yapmaktadırlar. Bu gelenek Hristiyan adı altında bir putperest geleneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı azizler günlerinde, örneğin Marsavaya ya da Marzaya günlerinde çoğu bu kiliselere gider ve gece ibadetleri yalnızca kilise ayinleri eşliğinde yapılmaz. Fakat bu gece ibadetinin ardından azizin onuruna kilisenin kapıları önünde bazıları ulusal müzikle dans eder. Yalnızca Tuksuma'da bir gelenek yaşatılırdı. Ekim ayında yazın kilise bahçesinde yapılan ayinlerin artık kilisede yapılacağını belirtmek için bu gelenek yerine getirilir. Kahinler ve diyakonlar Haykela'da kilise, kilise yüksel ve günah çıkar. İsa geldi, yüksel ve günah çıkar diyerek yavaş yavaş ve büyük bir ciddiyetle dans ederlerdi. Fakat bu gelenek artık yaşatılmıyor. Hac ziyaretleri. Hac ziyareti yapılan belirli kiliselerimiz vardır. Bir tanesi Tal'daki Mar Odiso Kilisesi'dir. Dış duvarlarında bir kaya kitlesinin dirseği vardır ki bu Mar Odiso'nun dirseği diye adlandırılır. Çocuğu olmayan kadınlar bu çukurdan 3 kez geçerler. Bunu yaptıktan sonra dilekleri gerçekleşenler de yok değil. Dizan'daki Mar Quarikos, Kriakos ve daha başka kiliseler deliler götürülür ve özel bir odaya bir ya da daha fazla gece için bırakılır ve orada imanla şifa denen bir yöntem uygulanır ki bu yolla birkaç kişi iyileştirilmiştir. Modern bilimler din inancını artık dikkate almıyor ve şimdi siz batılılar doğuda yok olmasına asla izin vermediğiniz şeyi canlandırmaya çalışıyorsunuz. Her zaman insanlar hac için bir yerlere gitmişlerdir. İnsanlar böyle yerlere giderken yanlarına mumlar, el yazması ayin kitapları ya da kiliseyi süslemek için pahalı şeyler alırlar. Birkaç kişi hastalandıktan sonra kestikleri koyun ya da öküzleri götürüp kilise kapılarında pişirdikleri etleri fakirlere verirler. Rahipler ve rahibeler. Rahipler ve rahibelerin bulunacağı özel manastırlarımız yok. Fakat bazı kiliselerimiz var ki buralarda kiliselere bakmak için bulunan rahip ve rahibeler yaşamaktadır. Gençler bakire olarak ailelerinin evlerinde yaşıyorlar. Resmi olarak tanınmasalar ya da piskopos tarafından kutsanmasalar da evlerinde yaşayan bu bakirelere rahbaniyate adı verilmektedir. Kutsal yaşamından dolayı büyük bir saygı duyulan ve iyi bir din bilimcisi olan Rahip Rabban Yonan Taksumalı, 30 yıl önce ölmüştür. Din bilimi okumaya daha küçük bir çobanken başlamıştır. Dağların eteklerinde yanında hep ilahiler kitabı olurdu ve koyunlarını otlatırken bir yandan da çalışırdı. Bu insan hayatını yalnızca dua ederek ya da oruç tutarak geçirmedi. Aynı zamanda sırtında kitapları köy köy dolaşıp buralarda vaazlar ve dersler vererek aralarında Taksumalı Kwasa Osana, Keşiş Hosana'nın da bulunduğu birçok diyakon ve erkek çocuk yetiştirdi. Ders verdiği köy okullarından birinde düzenli olarak derslere katılmayan erkek çocuklarına çok içerleyip onların yerine 12 yaşlarındaki kız çocuklarına ders vermeye başlamıştı. Yetiştirdiği kız öğrencilerden bir tanesi ölene dek kendi köyündeki okulda dersler vermişti. Rabban Yonan çok cana yakın, hoş bir adamdı. Oyun oynayan erkek çocukları görünce yanlarına gider ve oyunlarına katılırdı. Düğünlere gider, ilahiler söyler ve yaptığı şakalarla insanları eğlendirir, mutlu ederdi. Bir keresinde Derina'daki Tuksuma'nın köylerine giderken yolda kendisini soymaya kalkışan bazı Kürtlerle karşılaştı. Önce onun elbiselerini ve yanında taşıdığı küçük bir ekmeği aldılar. Oldukça pahalı malların bulunduğunu düşündükleri yükünü de bir kenara koydular. Yükü incelediklerinde yalnızca kitaplardan oluştuğunu görünce çılgına döndüler. Ve Allah belanı versin rahip, hepsi kitap, yalnızca kitap diyerek onu iyice hırpaladıktan sonra kitaplarını geri verdiler. Rahip yine şarkılar söyleyip dans ederek yoluna koyuldu. Kürtler onun bu haline öylesine sinirlenmişlerdi ki dayanamayıp önünü yeniden keserek onu neyin bu kadar eğlendirdiğini merak ettiklerini söylediler. Rahip, kitaplarımı bana bıraktığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sizin bu davranışınıza minnettarlığımı göstermek için şarkı söylüyorum deyince onlar bu adam çıldırmış olmalı, bırakalım gitsin diyerek onu bıraktılar. Bu rahip aynı zamanda çok güzel şiirler ve kilisenin görkemli dönemlerine mersiler yazmış olan oldukça iyi bir ozandı da. İlahilerin birinde Canterbury Başpiskoposu'nun bir temsilcisi olarak Dr. Kuta adında bir kişinin 1880'de ülkeyi ziyaret edişinden söz etmektedir. O yıl gitti, bir daha geri gelmeyecek. İşte o yıl İngiliz kilisesi kahinlerinden biri İngiltere'nin görüntüsünü kildanelerin patriğinin gözlerinin önüne serdi ve ona sağlam bir yapı yükseltmek için akıl danıştı ve anlaştılar. Tanrı vergisi bir kehanet gücü vardı bu rahipte. Sivastopol Savaşı'nda alınacak ve kaybedilecek yerleri önceden bilebilirdi. Bu öngörüleri dağlara resmi haber ulaştığında kanıtlanmış olurdu. Dağlılarımız arasında bu tanrı vergisi önseziye sahip başkaları da vardı. Örneğin aynı Rabban Yonan gibi bu yeteneğe sahip fakat Yonan'dan daha az bilgili bir rahip daha vardı. Bir keresinde ona gelip Musul'a gidip de dönmeyen erkek kardeşini soran biri olmuştu. Bu rahip 10 dakika kadar başına eğip düşünmüş ve bu adama "Kardeşin ne Musul'a giden yol üzerinde ne de Musul kentinde. Onu kilisede bir tabutun içinde görüyorum" demişti ve gerçekten de öyleydi. 6. Büyü, evlilik, cenaze törenleri. Kilise kurallarına aykırı olduğu halde bazı kişiler büyüyle uğraşmaktadır. Çok insan nazara karşı korunmak için büyüler yaptırır, muskalar takar ve bu tür şeyleri çocukları ve hayvanları için de uygular. Mavi Boncuk dizisinin de nazara karşı etkili olduğuna inanılır. Genellikle ismin harfleri kullanılarak gelecekten haberler alınmaya çalışılırdı. Bu fal yönteminde alfabenin her bir harfine rakamsal değerler verilir. Eğer adınızı oluşturan harflerin sayısal değerlerini sıralayıp bunları topladıktan sonra mistik olduğuna inanılan bir rakama bölerseniz ortaya çıkacak olan sayıyla geleceğinizi okumanızı sağlayacak değere ulaşmış olursunuz. Fala bakmak için başka yollar da vardır. Kaş yolmak, kulak kaşımak gibi huylar da gelecekten ipucu verir. Bu tür garip huyları olan insanları her memlekette dışlanan kişiler arasında bulmanın ne kadar kolay olacağı kuşku götürmez. Yeryüzünde nazara inanılmayan hiçbir yer yoktur sanıyorum. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.